Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır olduğunuzda bir ses verin. Değerli basın emekçileri, yeni bir yasama döneminde yine birlikte olacağız. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Basına dönük şeffaflık, paylaşım ve hor görmeyen tutumumuz geçen dönem olduğu gibi bu dönemde devam edecek. Tekrar bugüne kadarki emeklerinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için de size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir seçim dönemi geçirdik. Akla ziyan değerlendirmeler oldu. Bunların birçoğunu sizin röportajlarınızda kamuoyu duydu, haberdar oldu. Bir siyasal partinin en doğal hakkı olan parti olarak seçime girme, en temel anayasal hakkını kullanma, demokrasiye sabotaj, sürece provokasyon falan gibi hiçbir akılla ve demokratik terbiyeyle izah edilemeyecek değerlendirmelere maruz kaldı. Bütün kamuoyu araştırma şirketleri ya da önemli bir kısmı bir algı mekanizması gibi işlev gördüler. Bazı şuursuzları sonuçların ilk açıklanmaya başladığı anda bile bu tutumunu gösterdi. Türkiye başkanlık dedi, malum parti de baraj altında kaldı diyen şuursuzlar gördük. Aynı şuursuz bir saat sonra başka bir televizyon kanalında AKP bu halkı anlamadı diye gemiyi terk eden canlı misali süratle uzaklaşmaya başladı. Bütün bunlarla uğraşarak bunların halk üzerinde, seçmen üzerinde yarattığı oksitlenmeyi engellemeye çalışarak yürüttük. Hani manşetlerle çarpışarak bugünlere geldik diyorlardı ya, biz de bu seçim anket firmalarıyla onların yarattığı kasti kirlilikle birkaçını vareste tutarsak onlarla uğraşarak bugünlere geldik. Peki bugüne gelmenin, bu demokratik sonucun ortaya çıkmasının en önemli sebebi neydi diye soracak olursak, sanırım hangi siyasal düşünceden olursa olsun herkesin vereceği bir ortak cevap var. O da son 2,5 yıldır sürmekte olan barış ortamı ve yürütülen çözüm süreci. Bunun sayesindedir ki insanlar bugüne kadar olduğu gibi diğer sistem partilerinin savaş bezirganlığı üzerinden yürüttüğü kirli propagandaya maruz kalmadan ilk defa bu ülke için, gençlerimiz için, kadınlar için, ortak geleceğimiz için ne düşünüyorlar, hayalleri ne kadar, hazırlıkları ne kadar, bu düşündüklerinin evrensel insan haklarıyla, hukukun genel ilkeleriyle, demokratik ölçülerle alakası hangi düzeylerde, ilk defa insanlar bunu görmek şansını yakaladılar. Savaş olmayınca heybesinde hiçbir turp kalmayanların çapları ortaya çıktı. Bir an için nefret söylemiyle dolu bir milliyetçi rota tutturanlara bu halk şunu sordu sandıkta aslında. Bir an için bu ülkede hiçbir Kürt kalmamış olsa siz bu halk için ne öneriyorsunuz kardeş? Bu insanların geleceği için sizin bütün söyleyeceğiniz Kürt düşmanlığı, Alevi düşmanlığı, sizden olmayan herkese masif bir düşmanlık mıdır yani? Bütün bu açılardan bu seçim süreci ve sonuçları çok öğretici oldu. Bu 2,5 yıllık barış ve çözüm süreci sizlerin de bildiği gibi Sayın Öcalan'ın büyük bir demokratik irade ve kararlılık koyarak geliştirdiği bir demokratikleşme perspektifiyle bugüne geldi. Bu hafızayı biz yok saymıyoruz. Bu hafızayı kimsenin sıfırlamasına da izin vermeyeceğiz. Çünkü çok şey konuşuldu. Birçok konuda belli mutabakatlar sağlandı. Fakat seçimle birlikte bu ne yapacağını bilememe haliyle bu süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından itibarsızlaştırıldı. Kurulmuş olan bu masa devrildi. Fakat Türkiye halkları bu seçim sonuçlarıyla o masayı tekrar dört ayağının üzerine oturtturdu. Verdiği oylarla da bu barış sürecinin mimarının, yürütücüsünün ve teminatının kimler olduğunu mühürledi, gösterdi. Seçim sonuçlarını herkes bu gözle de okuyabilir. Baktığınız zaman bunu gerek bölgede alınan oylar, gerek Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Akdeniz'den Ege'ye varana değin, insanların bu sürece gösterdiği güven, bu barış sürecinin mimarı olmanın, iradesi olmanın, yürütücüsü olmanın, koruyucusu olmanın halk tarafından ödüllendirilmesidir. Bu sonuç bunun göstergesidir. Artık neler olabileceğini ortak siyasi iradeler belirleyecektir. Bu siyasi irade mecliste temsil edilen bütün siyasal partiler başta olmak üzere temsil hakkı bulamayan barajdan dolayı diğer siyasi partilerin toplamıdır. Peki gelinen nokta bir hükümet politikası mıydı? Tek başına böyle bir değerlendirme sürece haksızlık olur. Niye? Bununla ilgili bir yasa çıkarıldı ve bizzat hükümet yetkililerinin de defaatle belirttiği gibi bu iş bir ülke ve devlet politikasına dönüştürüldü. Kamu güvenliği müsteşarlığı bir hükümet kuruluşu değildir mesela. Devletin bu çerçeveyle yetkilendirdiği, görevlendirdiği bir devlet kurumudur, organıdır. Çözüm çerçeve yasasının içi süratle doldurulacaktı, halen de doldurulmalıdır. Milli Güvenlik Kurumu'ndan tutun, devletin ilgili bütün kurumlarında bu mesele enine boyuna tartışıldı ve ne yapıldıysa bir devlet politikasına dönüştürüldü ya da dönüştürüleceğinin güvenceleri oluşturuldu. Önümüzde bir koalisyon oluşturma, hükümeti belirleme süreci yaşanıyor. buradan çıkacak kombinasyon her ne olursa olsun sürece, özgürlüklere, eşitliğe, adalete ve barışa düşmanlık üzerinden tesis edilemez. Herkesin bu dili bırakması gerekiyor süratle. Bu dili hırpalayanların da Türkiye'ye bir öz eleştiri borçları var. Bu dilin karşıtı, eğer bu sürece dönük düşmanlık dilinin doğuracağı doğal sonuç, Allah korusun, yeniden bir savaş ve kaotik ortam demektir. Bunun olmamasının tek güvencesi bizlerin mecliste yetkin bir şekilde gerçekleşmiş olan temsiliyetidir. Biz bu ülkede gün itibariyle, an itibariyle kim hangi boyutta saçmalarsa saçmalasın, bu parti artık bu ülkede barışın da teminatıdır ve güvencesidir. İnsanların fazlaca bunları, diğer bu savaş çığırtkanlarını ciddiye almasına gerek yoktur. Halk bunlara sandıkta gereken cevabı verdi. Bir düşünsünler, bu diğer muhalefet partilerine söylüyorum. Bir düşünsünler. Bugün mecliste ya da siyasal platformlarda salınabilmelerini bizim barajı geçmemize dönük yürüttüğümüz yoğun çalışmaya borçlular. Yoksa eğer biz barajı geçmeseydik, biz bu konuda bütün bileşenlerimizle yetkin ve etkili bir çalışma yürütememiş olsaydık, bugün muhtemelen hepsi kendi odalarından daha dışarıya çıkamamışlardı. Niye? Yeniden mutlak otoriter bir AKP iktidarının esiri olmuş durumdalardı. Kategorik karşıtlıklar üzerinden ve sürece dönük yer yer itibarsızlaştırıcı, yer yer nefrete varan söylemler üzerinden kendi dar alanlarına sıkışıp kalmış olacaklardı. Biz Türkiye'nin önünü açtık. Biz Türkiye'ye geleceği için umutlanma şansı olduk. Bizzati ümidin adı olduk. Biz artık insanların uzunca bir süredir unuttuğu derin bir nefes alma, derin bir oh çekme imkanı ve fırsatı verdik Türkiye'deki bütün insanlara. Bunun içinde AK Partililer de dahil, kendi politikalarından o kadar muzdarip, o kadar huzursuzdular ki böyle iktidara, mutlak iktidara dönük bu hırstan en fazla rahatsız olanlar AK Parti'nin içindeki belli bir mazlumiyeti temsil eden insanlardı. Bunların değerlendirmeleri şüphesiz siyaset bilimciler, medya ve bizzat bu siyasal partiler tarafından uzun uzun yapılacaktır. Fakat bizim bu toplantıyı yapmamızın daha hayati bir gerekçesi var. Süreç yaklaşık 2 aydır dondurulmuş durumda ve bir ilan edilmemiş bir İmralı tecridi yürürlüğe konmuş durumda. Bunun sürecin ciddiyetiyle uzaktan yakından yan yana gelebilecek bir davranış olduğu düşüncesinde değiliz. Bir an önce hükümetin kendi emeğine bile saygı göstermeyerek devrilmesine sessiz kaldığı bu masa, hazır halk tarafından tekrar 4 ayağı üzerine oturtulmuşken süratle süreç kaldığı yerden kendisini yenileyerek, daha da güçlendirerek halktan aldığı bu akreditasyonu da önüne koyarak hayata geçirilmelidir. Bunu tekrar hatırlamakta fayda var ki Dolmabahçe deklarasyonuyla dile getirilen şeyin içerisinde demokratikleşme normlarının dışında bir tek cümle yoktur. Demokratik siyasetin önünü açma, eşit yurttaşlık, özgür bir ülke, hegemonik alanlara izin vermeyen yaklaşımlar gibi bir dizi can alıcı mesele Dolmabahçe Deklarasyonu'nda çerçevelendi. Bu seçimin kazananı Dolmabahçe Deklarasyonu'dur aslında. Halk uzlaşma, ortaklaşma ve demokratikleşmeye dönük kuyumcu terazisinde tartılabilecek bir ayar çekmiştir bütün Türkiye siyasetine. Dolayısıyla kaldığımız yeri tekrar hatırlarsak, bozulma anını da bu şekilde tekrar hatırlarsak, o nokta şurasıydı. Sayın Öcalan bütün gücüyle bu barışı tesis etmeye çalışırken devletin ve siyasal iktidarların en sık yaptığı yanlış ve kötülükten korumak için bir izleme komisyonunun nezaretinde yürümesini istemişti. Yani yarın öbür gün bu süreci yürüten tarafların sen öyle demiştin, ben böyle demiştim gibi spekülasyonlarına meydan vermemek için konuşulan şeylerin bir tanığı olunsun demişti. Bunu hükümetle de mutabık kalmıştık. Fakat hepinizin hatırladığı gibi Cumhurbaşkanı'nın onu da doğru bulmuyorum, bunu da güzel bulmadım, şu da aslında olmamalıydı giderek Kürt meselesi diye bir mesele de yoktu falan gibi bir ülke gerçekliğinden uzak ve çok zarar verici yaklaşımına hükümet kendi emeğine bile sahip çıkamama basiretsizliği gösterdiği için, yani Sayın Bülent Arınç'ın bir çıkışını hariç tutarsak hatırlarsınız, haberiniz de vardı ve biz de muhataplarımıza bu konuda söz vermiştik mealinde bir yaklaşım, bir kişilikli yaklaşım geliştirmişti. Onun dışında hükümetten bu konuda barışı koruma, demokrasiyi geliştirme anlamında hiçbir yaklaşım görmemiştik. Kaldığımız yer orasıydı. Orası bu ülkenin barışına saplanmış bir diken gibiydi. Diken de battığı yerden çıkar. Dolayısıyla bu dikeni bütün siyaset kurumu olarak devletin organları, müstafi bile olsa hükümet ve tüm siyasal partiler bu gerçeklikle bilerek zaman kaybetmeden önümüze sıkıntılar doğurabilecek alanları çoğaltmadan, hazır halkın bu iştiyakını, bu arzusunu köreltmeden barış konusunda topyekün bir ulusal koalisyon gerçekleştirmeliyiz. Bu kurulacak olan hükümet koalisyonundan daha elzem, daha hayati ve daha yüksek kıymette bir şey olacaktır. Biz İmralı heyet olarak gerek hükümete, gerek devlet kurumlarına, başta da bütün siyaset kurumuna, bütün siyasal partilere bu gerçekliğin kıymetinin bilinmesi, üzerine titrenmesi, böyle yapılması durumunda çok kısa bir sürede savaş olgusunu bu ülkenin gündeminden çıkarabileceğimiz gerçeğini hatırlatmayı tarihi bir borç sayıyoruz. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak Adalet Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nı bilgilendirdik. Sürecin bugüne kadar nasıl yürüdüyse aynı şekilde kimsenin hoyratlığına, kimsenin mutlak iktidar tutkusuna kurban edilmeden bırakıldığı yerden büyük bir ciddiyetle ele alınmasını istiyoruz. Hepinizi bu duygularla selamlıyoruz. Varsa sorularınız alalım.
Efendim Sayın Yalçın Akdoğan, HDP bundan sonra ancak birini çeker ifadesiniz oldu. Çözüm süreciyle ilgili. Nasıl değerlendirirsiniz?
Farkındaysanız sanırım sinemacı geçmişime atıfla bunu söyledi. Farkındaysanız ben cevap bile vermedim. Pervin arkadaşımız ve İdris arkadaşımız gereken cevapları verdiler. Ama burada bir sanat alanından gelen bir insan olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. Birazcık şuur, akıl olsa, birazcık nezaket olsa bu sanatı küçümseme ucuzluğundan kendilerini uzak tutarlar. Sık düşülen yanlışlardan biridir. Burada bir tiyatro oynanıyor denir mesela. Tiyatro çok ciddi bir iştir arkadaşlar. Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi her şey olabilirsiniz. Hatta devlet sanatçısı bile olabilirsiniz. Devlet adamı bile olabilirsiniz. Ama sanatçı olamazsınız mesela. Bu ülkede Yalçın Akdoğan olmanın önünde hiçbir engel yoktur. Ama bir sinemacı olmak için birçok şey gereklidir. Bir tiyatro sanatçısı olmak için birçok şey gereklidir. Onun için onu daha fazla utandırmamak için ben cevap vermemeyi seçtim. Kimse sanatı ucuz bir şey gibi, kolay bir şey gibi, basit bir şey gibi göremez. Yalçın Akdoğan gibi bu ülke binlerce siyasetçi gördü. Hepsinin yerinde yerler esiyor. Ama sanata dair bir küçücük faaliyeti olan insanlar kendi üretimleriyle ölümsüzleşmiş durumdalar. Buradan bütün sanatçılarımıza bu vesileyle ve seçim dönemi gösterdikleri dayanışmayla saygılarımı, sevgilerimi sunarak Yalçın Akdoğan'ı cevaplamış sayıyorum.
Evet. Muhalefet acaba MHP'nin de bu aritmetikte yer aldığını düşündüğümüzde çözüm sürecini çok ön plana almadan HDP olarak siz acaba örneğin Yüce Divan, Soruşturma Komisyonu'nun yeniden kurulması, iç güvenlik paketinin geri çekilmesi, seçim barajının düşürülmesi gibi uzlaşma maddeleriyle bir parça İmralı ile görüşmeden çözüm sürecini geri plana alma gibi bir noktayı düşünür müsünüz? Yoksa hayır, bizim önceliğimiz İmralı mı? Sizin duruşunuz nedir?
Şimdi siz öncelik sonralık denklemini böyle iki aralığa sıkıştırırsanız buna bir cevap zor olur. Ama ben biraz toparlayarak cevap vermeye çalışayım. Bizim önceliğimiz barıştır. Bu bir. İç güvenlik yasası dediğiniz şey barışa bir sabotajdır. Dolayısıyla saydığınız başlıklar, hırsızlık meselesi bu ülkede hegemonik alanın ve katı merkeziyetçiliğin bir sonucudur. Dolayısıyla bu söylediğiniz alanlar kendi içinde birbiriyle bir sıralamaya girecek alanlar olmadığı gibi tam tersine hepsi barışın ve tam bir demokrasinin gerçekleşmemiş olmasından kaynaklanan şeylerdir. Dolayısıyla biz siyasetimizi hiyerarşiler sorunlar arasında bir hiyerarşi oluşturarak değil, bir bütüncül bakışla birbirleriyle olan ilişkilerini gözeten bir yerden yaparız. Buna parti meclisimiz, MYK'mız ve eş başkanlarımız bu konuda gerek koalisyon sürecinde geliştirilecek diğer politikalar meselesinde yoğun bir düşünce geliştirme çabası içerisindeler. Bunu bütün bileşenlerimizle paylaşıyoruz. Dediğiniz gibi biz meseleleri birbiriyle farklılaştırarak ve değişik sanki ilişkileri yokmuş gibi kategoriler oluşturma noktasında değiliz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve hepsi bu ülkedeki savaş ihtimalinin sürmesinden ve demokrasi noksanlığından neşet eden şeylerdir.
Sayın Bey, siz topyekun bir koalisyon dediniz ve partiler üstü bir yapıya işaret ettiniz. Mevcut açısından daha önemli. Bu çözümlülük adına. Bir yapıyı açar mısınız? Mesela MHP bu topyekun koalisyon içinde olmalı mı?
Topyekun bir koalisyon demedim, ulusal bir koalisyon dedim. Önce onu söyleyeyim. Bunu da barış için bir koalisyon. Yani bu ülkede barış meselesinde herkesin ittifak etmesi bir hükümet koalisyonundan ya da bu hükümet koalisyonunun kimler tarafından gerçekleştirileceğinden çok daha hayati bir önemdedir. Söylediğim bu. Ulusal koalisyon deyince meseleyi partiler bazında ele almaya gerek yok. Hepimizin milli meselesidir bu ülkede barışın gerçekleşmesi. Kastettiğim bu. Yoksa Hasan olsun, Mehmet olmasın, öteki de gelsin tarzı bir alana hapsetmemek gerekiyor. Bu bizim milli meselemiz. Bundan daha kıymetli hiçbir hedefimiz yok. Eğer bir sorun olarak düşünüyorsak bundan daha büyük hiçbir sorunumuz da yok. Bunu aştığımız zaman, bunu aşabildiğimiz zaman bu ülkede her şey çok daha ümitli, çok daha verimli, çok daha kardeşçe yürüyebilme zeminine sahip olacaktır. Onun için bu söylediğimde önce bu olmalı, sonra şu olmalı gibi bir anlam içermiyor. Bu söylediğim, şöyle düşünün. Vaktiyle bu ülke iki tane büyük deprem yaşadı. Gölcük depremi, İzmit depremi, Kocaeli depremi. Ne oldu? Hepimiz ama hepimiz işimizi gücümüzü bıraktık. Bu meselenin yaralarını sarmaya, tahribatını gidermeye seferber olmadık mı? O depremde düşen taşlar bu MHP'li, bu BDP'li, bu CHP'li diye ayırt etti mi? Felaket gelirse hepimize geliyor. O yüzden bizim şimdi ne yapıyoruz depreme dönük? İşte güçlendirme çalışmaları, yeni kentsel alanlar, deprem anında neler yapılabileceğine dair birçok şey eksiğiyle, gediğiyle gündemimizde değil mi? Böyle ele almalıyız. Biz o zaman kimseye dedik mi? Sen mürtecisin, bu yardım faaliyetlerine katılamazsın. Sen MHP'lisin, gelmemelisin. Sen Kürtsün, ne işin var burada? Sen komünistsin, uzaklaş buradan dedik mi? Bu tam olarak böyle bir şeydir. Ve bir öncelik sonralık meselesinden çok bir hayatilik özelliği taşımaktadır. Şimdi önce birinci kısmından başlayayım. Arkadaşlar, farkında değil misiniz? Bu ülkede çok şey değişti. AKP'liler böyle düşünüyorlarsa o 6 Haziran kafası. 6 Haziran kafası artık mülgadır, geçersizdir. Biraz böyle düşünmeye devam edebilirler. Bu kendilerini halen iktidar sanmanın verdiği bir sahte kibir, varsın biraz daha bununla oyalansınlar. Bizim üzüldüğümüz ülke zaman kaybediyor. Neyi seçime götürüyormuş? Hangi muktedirlikle götürüyormuş? Bu halk ortaya bir irade koymuş. Bu iradeni beğenmedim. Dur bakayım, sen yeniden bir iradede bulun demek halka saygısızlık değil midir? Öncelikle AKP bu ülkeyi yeniden seçime götürmeye muhtedir değil. Cumhurbaşkanının bu yetkiyi kullanabileceğini düşünmek için, kullanır mı, kullanmaz mı diye bakmak için o kadar kutsadığı külliyeden çıkıp dışişleri lojmanında bir muhalefet milletvekiliyle görüşmek zorunda kalmasına bakın. Bunlar 6 Haziran kafası. Bu ülke artık o kafayı aştı. Onun için diğer sorular spekülatif olur. Yani birinci sorudan itibaren, sorunun birinci bölümünden itibaren hükümsüzdür bu. Kimsin? Hangi güçle bu ülkeyi yeniden ben bu halkın iradesini beğenmedim, gelin bakalım bir seçime yeniden gidelim. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali. Bir daha sırtı çimenleri görür, gökyüzündeki yıldızları sayar. Ne olacak yani? Bu halk artık gördü öyle. O kadar kadiri mutlak da değilmişsin. Gökten şeriatla da indirilmemişsin yani. Siz çok oldu. Biraz bütün arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Bütün sorulara elden geldiğince cevap verelim. Tabii ki hükümet ve devlet bu ciddiyeti yaparsa, gösterirse sorumluluklarını ve mutabakattan kaynaklanan edimlerini yerine getirirse biz zaten bunun eşiğindeydik. Sayın Öcalan demişti ki bu sağlanan mutabakat ışığında izleme heyeti buraya geldiği gün ben silahsızlanma kongresi için tarih vereceğim ve çağrı yapacağım. Bunu duyunca hükümet o masayı devirdi. Yani Sayın Yalçın Akdoğan, ilgili kamu görevlileri, Sayın Başbakan çıksın desin ki hayır Öcalan öyle demedi. Tutanakları devletin elinde var. Kelimesi kelimesine benim söylediğim gibidir. Yani bir an için geriye sararsak, halkımız da bunu gözünde canlandırabilsin diye, eğer o izleme heyeti Cumhurbaşkanı tarafından bu ne denmeseydi, üstelik çoğu da hükümete yakın düşünce insanları, medya mensupları, bilim insanlarıydı. O insanlarla beraber biz İmralı'ya gitseydik Öcalan bu çağrıyı yapacaktı ve bunu deklare etti. Öcalan ciddi bir insandır. Bu söylediğini bu ciddiyetle söyledi. Yarın bu mekanizmalara işlerlik kazanılırsa yarın bunu yapacağını düşünüyoruz. O yüzden burada mesele hükümetin demagoji kalesine sığınmak yerine kendi emeğine sahip çıkmasıdır. Bakın, sadece bu açıdan bile ele alabilirler. Emekleri var, bakın, biz bunu teslim ediyoruz. Emekleri var, emeklerini çarçur ettirdiler. Cumhurbaşkanının 3-5 milliyetçi, 3-5 puanlık milliyetçi oyu Kürt düşmanlığı yaparak kazanabiliriz varsayımına bu ülkenin barışını kurban ettiler. Başta kendi emeklerini. Evet.
Yani İmralı'ya gitseniz bile yarın izleme heyeti olmadıkça bu çağrı gelmeyecek sonucunu çıkarabilir miyiz? Bir de İmralı'ya gidemezseniz bu süreçte hükümetin öncelikleri şu an başka gibi görünüyor. Ne olacak yani İmralı'ya gidemezseniz çözüm süreci, o silah bırakma kararı, kongre bunların hepsi bir sonraki aşamaya mı kalacak?
Şöyle düşünün, şöyle düşünün arkadaşlar. Hükümet konuştuğumuz her şeyi, mutabakatlarımızı, onu da bırakın. Sizlerin tanıklığında okunan Dolmabahçe deklarasyonunu yatsıyan bir tutum içerisine girdi. Bir izleyicisi, bir tanığı, bir şahidi olmadan böylesine ciddi bir işte sizce adım atılabilir mi? Birinci cevabı bu. İkinci cevabı, tanık niye olur? Gerçekleri görünmesi anlamından. Tanığa niye itiraz edersiniz? Gerçeklerin bilinmesini istemediğiniz için. Dolayısıyla ne mani, yani böyle bir soruyu bile böyle bir mesele karşısında anlamsız bulduğumuzu söylemeliyiz. Bir izleme heyeti gelir, yapacağı şey olanı biteni, olana bitene tanıklık, hakemlik etmektir. Bu kadar. Biz kendimize güveniyoruz. Barışa dönük arzumuzda, irademizde kararlıyız. Onun için de ısrarla hükümetle zamanında mutabık kaldığımız izleme heyetinin devreye girmesini istiyoruz. Kendisine güvenmeyen, barışa güvenmeyen, savaşı ötelemeyen bir anlayış sizce bunda bu kadar ısrar edebilir mi?
Demez.
Gidemezse kabul etmiyoruz arkadaşlar.
Ya olmasa olmaz bir koşul. İmralı'ya gidilmemesi.
E tabi çağrıyı yapacak olan orası. Çünkü devlet bu protokolü böyle oluşturdu. Biz oluşturmadık arkadaşlar.
Efendim %13 oy aldınız.
Evet.
Nakliye kazandınız. Böyle bir zeminde bu çağrıyı sizin de yapmanız mümkün değil mi?
Tabii ki biz kendimiz bu çağrının bizzatı vücut bulmuş haliyiz. Biz buna çaba sarf ediyoruz zaten. Fakat çatışma sonrası çözüm süreci yaşayan dünya deneyimlerine bakın arkadaşlar. Barış öyle kolayından ve yöntemsiz yapılacak bir şey değildir. Nedir burada önemli olan? Ateşkesse bunu sağladık 3 yıldır. Hiçbir evladımızın kararlı haberini almıyoruz. Çok şükür. Bunu sağlayan da HDP'dir. Peki diğer barış meselesinin, o hikayenin kalbinin attığı yer neresidir? Kalıcı olmasındadır. Kalıcı olması için ne yapılması gerekir? Bozucu alanların süratle tamir edilmesi, buna dönük bir revizyon programının olması gerekir. Bu nedir? Bunun iki tarafı olmalıdır. Bu insanlar niye dava çıktılar? Çünkü diye başlayıp bir dizi gerekçe sıralıyorlar. Niye inecekler? Çünkü deyip bir sürü oluşum sıralamaları gerekiyor. Bunu söyleyecek olan da tarafların birlikte yapacağı program ve çağrıdır. Yoksa bizim kendi faaliyetimiz zaten varoluş, ontolojik anlamımız bu. Biz hep buna çalıştık. Sonuçlarını da bütün ülke gördü. 3 senedir bu memlekette bir ateşkesin teminatıyız. Ama barış siyasi bir şeydir. Bu bozucu alanların çözülmesi gerekir. Bunda da çok mesafe kat edildi. Devletin bu iradeyi tekrar etmesi ve Öcalan'ın örgütüne bu çağrıyı yapması gerekiyor. Bunun da eşiğindeydik Cumhurbaşkanı devrene kadar. Evet, aynen öyle. Hükümet çıksın öyle değil desin mesela. Demek ki şuna çok şaşırdıklarını düşünüyorum. Onlar zannettiler ki biz talep olarak çok böyle anlaşılmaz, kabul edilemez şeyler ileri süreceğiz. Böyle bir demokratikleşme paketi bütün bu barışın temel gerekçesi olarak sunulunca bunlar da demokratikleşmeden köşe bucak kaçıp başkanlık gibi ne idüğü belirsiz, çerçevesi çizilmemiş, fren denge mekanizmalarına dair bir tek cümle edilmeyen, başkanlıkta başkanlık diye tutturulan bir demokrasi dışı alana yönelince bu taleplerden çok korktular. Olan bu.
Evet. Herhangi bir hükümet formülünde güven oyunun ön şartı Sayın Öcalan mıdır, değil midir? Güven oyunuzun ön şartı nedir?
Güven oyumuzun ön şartı barıştır arkadaşlar. Daha kaç kere söyleyeceğiz. Bu barışın içine kimler giriyorsa odur. Kandil'e gittiğimizde ya da gittiğinizde onlarla konuşursunuz. Tabii ki bu mesele hükümetin getirdiği nokta itibariyle hatırlarsanız bir televizyon programında hükümete yakın birisi tekrar idamı telaffuz etmişti. Yani bu meselelerin hepsini birlikte ele almak rasyonel aklın gereğidir. Bir iki soru daha alalım, bitirelim arkadaşlar.
Son dönemde Ağrı, Mersin, Erzurum, son olarak Diyarbakır'da yaşanan olaylar, bunları da alt alta koyduğunuz zaman, geriye gittiğinizde söylediniz, tam anlaşma imzalanacakken masa devrildi dediniz. Kendinizi bu noktada nerede görüyorsunuz? Tabanınıza bu saldırıdan olurken sürekli sağduyu çağrısı yapılıyor HDP tabanında.
Evet.
Ama diğer taraftan da İmralı'ya gidip silahların bırakılma çağrısının dile getirilmesi isteniyor. Şu aşamada yüzde kaçlık mesafe aldığınızı söylüyorsunuz. Ne kadar geriye gittiniz?
Ben öyle geriye gittik, ileriye gittik zemininden bakmıyoruz biz meseleye. Hadise şu, 140 yerde seçim kampanyamızı yürütürken saldırıya uğradık. 80'in üzerindeki saldırı çok ciddi hayati sonuçlar üretebilecek vehametteydi. Buna rağmen biz bunun hesaplanmış bir şey olduğunu düşündük. Biz bunlara saldıralım, bir can kaybı olsun ve bunlar da bu üzüntüyle, bu tepkiyle sokaklara çıksın ki bugün yapacağımız basın toplantısı yapılamasın. Yani arkadaşlar, biz tam demokratik bir ülkeden başka bir şey istememiştik sözünü biz tekrarlayamayalım. Çünkü ne olacaktı? Savaş başlayınca, kaos olunca hep onlar konuşulacaktı. Buradan bütün Türkiye halklarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük bir sağduyuyla, büyük bir sabırla ve demokratik ısrarın içerisinde kaldılar. Dolayısıyla bütün bunlar kendilerinin sevdiği tabirle taca çıktı. Ama olan burada hayatını kaybeden arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza oldu. Biz bunun hesabını da bu ülkede barışı kurarak ve faillerini yargı önüne çıkararak soracağız. Bir soru daha alalım. İsimler önemli değil. Herhangi bir güncelleme olmadı. 5 Nisan'dan sonra hükümetle bu konuda herhangi bir görüşme yürütmüş değiliz. Sonuç alıcı hiçbir görüşmemiz olmadı. Ama siz çok oldu bu kanalda. Öyle demedi. Öyle demedi. Öyle demedi. Hepimiz yemini iş tüzüğe uygun bir şekilde yapacağız. Buradan yeniden bir tartışma başlatmak istiyorum. Evet. Yetkililer değerlendirirler. Mümkün olan en kısa süre.
Diyarbakır'da tam olarak ne yaşandı? Diyarbakır'la ilgili çok şeyler söyleniyor. HDP'nin bu konudaki tespitleri mi?
Bunda yayın yasağı var. Sizi de zora sokmak istemeyiz. Bizde belli bilgiler var. Bunu derinleştiriyoruz. Bütün boyutlarıyla ortaya çıkardığımız zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Namık durup dururken seni hapse attırmayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.